Hocam, size bir sorum var. Ayrılık da sevdaya dahil mi?
Tabisi de dahil. O da soru
Bu çocuklar bağlandı, büyüdü. Güvenli,
mu?
güvensiz bir şekilde bağlandılar. Şimdi bu ilişkinin, bu yetişkinlikteki ilişkinin düzgün bir şekilde ilerlemesi için önce bir ayrılık yaşanması gerekiyor sanki çocuk ve anne arasındaki o bağın birazcık da olsa böyle bir ayrılması gerekiyor diye
Evet.
tahmin ediyorum. Sonra bu çocuk nasıl ayrışacak bu anneden? Bu çocuk nasıl ayrılacak bu anneden?
Şey gibi oldu. E bağladık, şimdi nasıl ayıracağız?
Aynen öyle. Çözmek bence daha zor. Kendi
Çözebilirler. Evet.
deneyimimden yola çıkarak.
Aynen öyle. Sen olayı
Ben olayı çözdüm
çözmüşsün.
sadece. Çok yüzeysel bir çözüm benim mevcut bende.
Ama çok doğru bir çözümleme yaptın. Yani büyüme sürecinde anneyle bebeğin, özellikle ya da babayla bebeğin bağlanması apayrı bir süreç. Ayrışması apayrı bir süreç ve dediğin gibi o sevgi bağının nihayete erebilmesi için işte ayrılığın da sevdaya dahil olması lazım. Biraz da sancılı oluyor. Çünkü içeriğinde bir sürü korku, kaygı barındırıyor ebeveyn açısından. Yani kısaca bahsetmek gerekirse Meriç'ciğim, çok küçük aylardan beri yavaş yavaş anneler ve bebekler bu ayrılmayı minik minik episodlarla yaşıyorlar zaten. Ama büyüme süreciyle ilgili şöyle bir şey var. İlk 3 ay bebek zaten kendisini annesinden farklı bir varlık olarak görmüyor ki. Kendisini ve annesini bütünleşik görüyor, yek vücut görüyor. Ancak 3. aydan sonra yavaş yavaş, "Aa, annem benim apayrı bir birey ya. Onun başka bir kolu var, başka bir burnu var" falan diye algılamaya başlıyor hem çevresini hem kendisini. Biraz ondan sonra bu ayrışma süreci başlıyor. Hani bütünü, "Anne, indir beni kucağından artık. Ben 3 aylık oldum ve bağımsız bir bireyim, tamam mı?" falan gibi bir süreç işlemiyor. Ama çocuk şey oluyor mesela, "Ha, senin ayrı bir bedenin var, benim ayrı bir bedenim var." Ve aylar geçip de büyüme süreci hızlandığında, ilerlediğinde tabii çocuğun buna bağlı olarak hem bilişsel kapasitesi artıyor, zihnini daha iyi kullanmaya başlıyor. Hem de motor yeterlikleri artıyor, hareket kabiliyeti artıyor. Ve bir süreden sonra yavaş yavaş o kopuşun geldiğini görüyoruz. Burada tabii sanırım başlarken şuna biraz vurgu yapmak lazım. Ayrılma ayrılma diyoruz ama ayrılma aslında çok korkutucu bir şey değil. Çünkü çocuk için aslında bu ayrışma süreci, ayrılma başarılı bir şekilde gerçekleşirse, çocuğun ileride kendi kendine yeten, hem kendi sınırını bilen, hem karşısındakilerin sınırlarına saygı duyan bir yetişkin olmasını sağlayacak ve ayrılma aslında yalnız kalma kapasitemize bağlı bir yerde. Ya çok ilginç. Yetişkin ilişkilerini düşün. Mesela işte çoğu çiftin aslında o belki de çocukluk ve bebeklik dönemlerindeki o ayrılma kaygılarını ya da ayrılmadaki yaşadıkları pürüzleri ilişkilerine de yansıttıklarını görebiliyoruz. Mesela hep neden yakınır çoğu çift? İşte "bana hiç alan tanımıyor eşim. Hani sürekli bir arada bir şeyler yapmamızı istiyor." Aslında bunun temelinde ne var? Yalnız kalma kapasitemiz bazen o kadar sınırlı oluyor ki, işte çocukluğumuzda yaşadığımız şeylerden dolayı ayrılmayı çok korkunç bir şey. Bir sürede olsa sevdiğimiz birisiyle ayrı kalmayı çok korkunç bir şeymiş gibi kodluyor beynimiz ve kalbimiz. O yüzden de bu ayrışma konusu bence ebeveynler için, çocuklar, bebekler için ekstra önemli.
Peki bu ayrışma için şeyi sorayım. Ya çocuk kendisi farkına varmaya başlıyor. Anne ve ben farklı bireyleriz. Ya da birey diye düşünmüyorsa bile hani farklı uzuvlarımız var, farklı bedenlerimiz var. Orada böyle anne babaya düşen bir görev var mı? Yoksa bu zaten kendi kendine çocuğun gelişiminde olan bir şey mi? Yani çocuğun alıp böyle aynanın karşısına geçirip bak biz farklıyız. İkimizin iki tane ayrı burnu var, iki ayrı kolu var dememiz gerekiyor mu?
Hayır, bunu dememize gerek yok çünkü zaten anlamayacaktır çocuk. Ama dediğin doğru. Yani bu konuda zaten iş ebeveynlere düşüyor. Çünkü işte 5 aylık, 9 aylık, 10 aylık bir bebeği düşün, 15 aylık bir bebeği. Bu bebeklerde henüz zaten bırak duygu düzenleme becerisini, nesne devamlılığı bile çok gelişmiyor o dönemlerde. Hatta hep şey olur ya, bunun en büyük sinyali şudur. İşte 3-4 aylık bir bebek düşün. Annesi odadan çıktığında hemen ağlamaya başlar, dünyası başına yıkılır çünkü annesinin bir daha geri gelmeyeceğini düşünür. Onun görüş alanından çıktığı an yok olduğunu düşünür. Çünkü nesne devamlılığı daha gelişmemiştir. İşte nesne devamlılığı ay ay büyüdükçe, arttıkça işte hem bedeninin ayrı bir beden olduğunu kavrar, hem de ayrılığın sonucunda yeniden anneyle birleşeceğini güvencesini alır ve kendini sakinleştirebilir. Ama tabii bu çok uzun bir süreç. Hem soyutlama becerileri gelişmemiş, hem sosyal duygusal olarak kendilerini düzenleme becerileri henüz yok çocukların. Dolayısıyla bunların hepsini ebeveynlerin onların yerine yapması lazım. Zaten bu ayrışma sürecinin başarısını belirleyen en önemli etken, annenin çocuğun bu yalnız kalma kapasitesini kazanmasına ne kadar destek olduğu. Şöyle anlatayım. Bu bireyselleşme ve ayrışma sürecini aslında başlangıç 5-9 aylarda. Orada çocuk henüz daha kucak bebeği, öyle söyleyeyim. Henüz daha emekleme yok, yürüme yok. Ama ne yapıyor? Oturma becerisini kazanıyor bağımsız olarak. Ve artık annesi onu bir halıya, bir matın üzerine bağımsız olarak oturtabiliyor yavaş yavaş, ya da işte minderlerle kenarlardan destekleyerek koltuk altlarını. Ve çocuk annesi görüş mesafesindeyken ondan bir adım uzakta oyuncaklarıyla oynamayı deneyimliyor. Ve aslında şunu algılıyor: annem görüş mesafemde, işte bir adım uzağımda, ben burada güvenli oynayabilirim. Eğer anne de bunu destekliyorsa, yani aman şimdi huzursuz olur, kucağıma alayım, dur kucağımda oynasın gibi, böyle aşırı müdahalelerle, çocuğun özelliklerine müdahalede bulunmadan, hatta onunla konuşarak, anneciğim işte oynayabilirsin, ben buradayım. Hatta o yakın mesafeden topu ona yuvarlayarak, onun topu kendisine atmasını isteyerek o karşılıklılığı sürdürürse, çocuk şu mesajı alıyor: annemin kucağında olmadığım zaman da güvendeyim. O zaman da annemden destek alıyorum. Bir sürü oyuncaklarımla ilgilenebilirim. Ne zaman annemle yeniden temas kurmak istesem, o benimle temas kurmaya hazır zaten. Bu mesajı alan çocuk işte 9-15 ay arası yavaş yavaş gerçek ayrışma dönemine giriyor. Orada da çok önemli bir gelişim basamağı var, motor alanda ve dil alanında aslında. Birincisi, çocuk 12 aylıkken yavaş yavaş artık yürümeye başlıyor. İşte 10 aylıkken falan emekler, 10-11 ay arası yavaş yavaş sıralar, 12 ay civarı da genellikle yürüdüğünü görürüz. Tabii ki bu gelişimde hep bireysel farklılıklara vurgu yapmak çok önemli. Her çocuk için 12 ay olmayabilir. Kimisi var 10 ayda yürür, kimisi var 14 ayda yürür, ama ortalama 1 yaş civarı yürüyorlar ve ilk sözcüklerini söylemeye başlıyorlar. Ve bil bakalım, ilk sözcüklerinin ilki ne oluyor genelde?
Ba.
Hayır, ilk
Ah
sözcük,
be. Ha, ilk
hece değil.
sözcük. Ha.
Heh.
Ne oluyor? Anne mi
Ne
oluyor?
olabilir? Evet, anne oluyor. Tesadüf mü sence bu?
Evet falan diyormuşum.
Hayır.
Yani
Seni
sürekli
annene söyleyeceğim.
anneyle.
Seni annene söyleyeceğim Meriç. Yayından
Tabii.
sonra anneni arayacağım. Diyeceğim ki
Dinliyorlar zaten.
bu çocuk sizi kandırmış, tesadüfen söylemiş. Görürsün
Ben oturup düşünmüşüm. Acaba hangisini söylemem gerekiyor diye. Hangisi daha baskınsa
bak ya, dinlediklerini bile bile bu kadar dürüst olman beni duygulandırdı dostum.
söylemişim
Tabii bütün bunlar tesadüf değil. İlk sözcüğü anne, çünkü bir yandan çocuk bunu söyleyerek şunu güvence altına alıyor: anneme seslenebilirim. Başka odadayken de ona ulaşabilmenin bir yolu daha var artık. Onu çağırabilirim. Yürümesi, emeklemesi neye yardımcı oluyor? Artık annesinin kucağında olmaya mahkum değil. Birileri tarafından böyle poşet gibi taşınmaya mahkum değil. Artık kendisi keşfedebilir. Çocuk 11 ay boyunca şeyi merak etmiş. Ya şu çekmecede ne var acaba? Bu tencere kapaklarını nerede saklıyor bunlar? Sonra işte yürümeyle beraber diyor ki kardeş ben şu çekmeceye kadar tay tay yürürüm. Hatta elim kolum da tutuyor çok şükür. Açarım hepsini yere indiririm oynarım onlarla. Bunlar aslında çocuğun ayrışma sürecinde olduğunun önemli göstergeleri. Ama işte burada ebeveynin tutumu çok önemli. Yapma etme kırarsın dökersin hayt huyt deyip hemen çocuğu kolundan çekerse ebeveyn çocuk çok yanlış bir mesajı içselleştirebilir. Bir şeyleri keşfetmem demek annemin sevgisini kaybetmem demek. Korkunç yaralayıcı bir mesaj bu. Ha bir yetişkin penceresinden baktığımızda dünyanın en saçma şeyi bir yetişkine aman dur kırılır yapma falan dediğimizde biz böyle algılamıyoruz. Diyoruz ki aa gerçekten işte Meriç bana kırılır dediğine göre demek ki hassas bir şey var. Ben dokunmayayım. Hani arkadaşım beni sevmekten vazgeçecek böyle düşünmüyoruz. Ama bebek aklı, çocuk aklı bu soyutlamayı yapamıyor. Dolayısıyla şunu düşünüyor. Arada kalıyor çocuk. Keşfedersem annemin sevgisini, onayını kaybedeceğim. En iyisi ben keşfetmeyi bırakayım. Keşfetmeyi bıraktığımızda zaten bireyselliğimize ket vuruyoruz ki bebek de olsak durum değişmiyor. Hani engelleyici bir eşle, engelleyici bir ne bileyim arkadaşla, engelleyici bir iş arkadaşıyla yaşamakla aynı şey bence. Sonrasında zaten bu aylardan sonra o 15-24 aylık süreçte çocuk bu çatışmaları çok net bir şekilde yaşıyor. Çünkü şunu fark ediyor. Ben annemle, neden hep annelere vurgu yapıyorum bu arada? Çünkü hani hem emzirmenin getirdiği o sürekli yakınlık hissiyle hem birincil bakım verenin anne olmasından dolayı genelde çocuğun ilk sevgi nesnesi anne oluyor. Diyeceksin ki ya babaların hiç mi rolü yok? Var tabii ki. Onlara birazdan değineceğim ama o ilk 2 yılda özellikle anne çocuk ilişkisi bu ayrılma sürecinde daha belirleyici. Ve çocuk o 15-24 aylık süreçte hep şunu fark ediyor. Ya ben bir bireyim. Daha net bir şekilde kavrıyor bunu. Yürüyebiliyorum, kendi keşiflerimi yapabiliyorum. Ama bir yandan da annemi çok seviyorum. Bir de şöyle bir gerçekle karşılaşıyor çocuk. Ya ben her zaman annemle aynı fikirde değilim. Çoğu zaman çatışıyoruz. Ben şu oyuncağı istiyorum diyorum. Kadın inatlaşmasın mı benimle? Almayacağız diyor. Ben paçalarımı ıslatmak istiyorum hortumla. Hayır diyor ıslatamazsın. Gel de çık işin içinden. Çok da seviyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum. Yani çocuğun aklından geçen aslında şey alt yazılar biraz bu minvalde. Ve çocuk dolayısıyla hem bir yandan ilk sevgi nesnesi anne. Ne olursa olsun annesinin yanında olmak istiyor. Annesine yakın olmak istiyor. Ama bir yandan da ondan uzaklaşma dürtüsüyle dopdolu. Çünkü niye keşfedecek işte? Öğrenecek. Neyi sevip neyi sevmediğine karar verecek. İşte ne bileyim oyun becerilerini genişletecek gibi gibi. Yine aynı ayda dediğim işte bu engellenme durumları olduğunda özellikle çocuk arada kalıyor. Annemi mi memnun edeyim? Keşif sürecine devam mı edeyim? Ve sürekli anneyi memnun etmek üzerine kaygı yaşayan çocuklarda haklı olarak ve bu işin doğal süreci olarak öfke patlamalarını çok görebiliyoruz. Ebeveynler genelde bunu şöyle anlatıyorlar. Ne olduğunu anlamadık. Ufacık bir şeyden inanılmaz öfkelenebiliyor. Kendini yerlere atıyor. Biraz sohbet ettiğimizde, konuştuğumuzda ya da işte doğru soruları sormak çok önemli. Hep bunu söylerim ebeveynlerle çalışırken. İşte neler yapıyor, yeni bir şeyleri nasıl keşfeder, sizler neler yaparsınız diye tatlı tatlı sorduğumda zaten çıkıyor gün yüzüne. Ben çok korkuyorum hocam. Evde çok biblom var. Onlara çarpar da çocuğuma bir şey olursa diye ya da işte bizim şey balkonun o şey kapı kulpu çok aşağıda açar da birden balkona giderse. Hayır çünkü bizim balkonlarda demir yok. Şimdi bazen çözüm o kadar basittir ki ve o kadar gözümüzün önündedir ki böyle hani şey
Evet.
gibi bu bana çok olursa ne olur mu bilmem mesela. Gözlüklerimi ararım. Deli gibi. Deli gibi ama
Gözünüzde.
delirmiş gibi. Sonra gelir derim ki Meriç gözlüklerimi gördün mü? Sen de dersin ki evet gördüm. Ay nerede? kafanda. Bazen bu süreçte ebeveynler için de aynısı oluyor. Aslında kendi verdikleri cevapları dikkatli dinleseler çözecekler bunu. Bir çözüm önerisi olarak sunmam gerekirse, çok mu kırılacak eşya var evinde? Çocuğunun özellikle o tay tay yürüdüğü, keşfettiği, emeklediği, sıraladığı zamanlarda lütfen onları ortadan kaldırın. Yani bir depo mu kiralarsınız, apartmanın altında belki bir deponuz var, oraya mı indirirsiniz, ya da bir başka odada bir dolabın içinde kilit altında mı tutarsınız? Mümkün olduğunca çocuğun fiziksel ortamını sadeleştirmeleri hareket serbestliği tanıyacaktır çocuğa. Ya da işte merdivenlerden düşer, yuvarlanır, balkona çıkar, demir yaptır balkonuna. Ha, maddi olarak o aile için mümkün müdür, değil midir bilmiyorum. Şöyle bir önerim var. Onları yaptıramıyorsan, çok komik gelecek biliyorum, buna çok gülecekler ama, kedi teli yaptır. Çelik olanından ama. Ben kediler için yaptırdım, bayağı sağlam. Çocuk da tırmanamıyor ona ve kendini de atamıyor. Çünkü hani belli bir kilo sınırındadır çocuk. Bu arada benim bir numaralı kedim 8,5 kilo. Oradan biliyorum. Hani tam bir tosun. O tırmanıp aşağıyı görmediyse sizin 2-2,5 yaşındaki çocuğunuzu da korur o. Ya da ne bileyim, köşelere başını çarparsa, artık çok şükür her yapı markette işte köşeleri koruyacak plastik
Evet.
aparatlar var.
Evet.
Kapı kollarına ekstra güvenlik kilitleri var. Ha, bunlar çok basit şeyler.
Evet.
Ve aslında o çocuğun o öfke patlamalarını, sizin o aşırı kontrol etme dürtünüzü de biraz geri plana alacak olan şeyler. Hani bazen diyorum ya, çözüm çok basit ama göremiyoruz. Mutluluğu hep uzaklarda arıyoruz.
Evet. Yani çocuğu engellemek belki daha kolaylarına geliyor. Markete gidip bir önlem satın almak ya da bir önlem yaptırmak.
Evet.
Aa, ben öyle yorumluyorum yani. Çünkü yetişkinler bunları düşünecek kadar zihinsel gelişimi tamamlamış bireyler olmalılar yani. O yüzden bana sadece çocuğu engellemek daha kolaylarına geliyor gibi geliyor.
Evet, gönül isterdi ki işte herkes bu sağduyuyu hemen kazanabilsin ama bazen mümkün olmuyor. Ya birincisi, aileler bu çözümleri gerçekten fark etmemiş olabilir, bu minik çözümleri. Bir ikincisi de bu işin bahanesi olabilir. Aslında annenin veya babanın kendi kaygısına bir bahane olabilir bu. Bu da çok sık rastladığımız bir şey. Mesela anlatılan tabloda, velinin bana anlattığı tabloda çocuk hiçbir şekilde anneden ayrışmıyor. Anneye yapışıyor. Ama bir sürü oyun gözlemi yaptığımda, anneyle babayla detaylı görüşmeler yaptığımda bazen şunu görüyorum. Tablo aslında tam tersi. Çocuk ayrışmaya hazır, çocuk keşfetmeye hazır, çocuk bir şeyler yapmaya hazır. Ama anne ya da baba kendisi aslında o ayrışma sürecine hazır değil. Kendilerine sormaları gereken soru şu: acaba benim çocuğum mu henüz ayrışmaya hazır değil, yoksa ben mi duygusal olarak buna hazır değilim? Burada tabii farklı dinamikler devrede olabilir. Yine en sağlıklısı sanırım ayrışma sürecinde ya ben aslında çok da hazır değilim diyen anne, bir baba, anne veya babanın bir ruh sağlığı profesyonelinden destek alması en sağlıklı olan şey. Çünkü kendi çocuklukları ile ilgili tetiklenen bazı şeyler olabilir. İşte belki kendi anne babasıyla çok travmatik bir bağlanma ve ayrışma deneyimi yaşamıştır. Onun gözünde bir anne ya da baba ne olursa olsun çocuğunun hep yanında olmalıdır. İşte çocuğunu hiç terk etmemelidir, hiç yalnız bırakmamalıdır. Bunu yaptığında başarısız ebeveyn olacağını düşünebilir anne baba. O yüzden hani önce kendi kalplerine sorarlarsa, ya beni tetikleyen ne? Bu gerçekten benim duygum mu yoksa çocuğun duygusu mu? Onu biraz araştırmakta fayda var. Burada hani dediğim gibi yine oraya geri dönmek istiyorum. Eğer çocuğu çok engelleyici bir tavır takınırsa anne baba, çocuğun keşfetme ve gelişme sürecine ket vuracağı için o bireyselleşme ve sağlıklı ayrışma süreci de zedelenebilir. Bir diğeri de şu. Hani hatırlarsan biraz önce dedim ya, hem annenin yanında kalmak ister çocuk, o ayrışma sürecinde 15-24 aylık zaman diliminde, hem de ondan uzaklaşsam aslında iyi olur diye düşünür. Bir yandan annesini memnun etmek ister ama bir yandan da annesi onunla aynı fikirde olmadığında öfkeye kapılır, kendi hakkını savunur ki bu da çok sağlıklı bir tepki aslında. Böyle bir durumda çocuk tepkisini işte bağırarak, yapmayacağım diyerek, işte ayaklarını yere vurarak ifade edebilir. Böyle bir durumda özellikle anne veya baba geri çekilirse, sen ne kadar kötü bir çocuk oldun, seni sevmeyeceğim. Ya da işte sessiz cevap dediğim, hani davranışını düzeltene kadar seninle konuşmayacağım. Veya fiziksel olarak çocuk diyelim ki bir süre sonra sakinleşti, geldi anneye ya da babaya sarılmak istedi. Hayır, ben böyle çocuk istemiyorum, sarılmayacağım sana demesi anne babanın. Ya da çok sert tepkisi. İşte ben sana demedim mi şuna dokunmayacaksın? Ben sana demedim mi tek başına bunu yapmayacaksın? Ha, gerçekten hayatını tehlikeye sokacak bir durum varsa o çocuğa anlatılmalı. Ama işte küçük bir su birikintisi var ve orada zıplamak istedi. Böyle bir durumda her ne kadar işte temiz kalsınlar istesek de, böyle pürü pak dursunlar istesek de, şey düşünmemiz lazım. Bir dakika, bu çocuk bunu bana tehdit olarak yapmıyor. Benden kaçmak için, beni sevmediği için de yapmıyor. Sadece belki de ayaklarının o suya değdiğindeki şapırtı sesini duymak için, onu deneyimlemek için yapıyor. Ben biraz yavaş yavaş geri çekileyim. Hatta ona da güvence vereyim. Diyeyim ki sen su birikintisinde mi zıplamak istiyorsun? Zıpla. Ama bilmeni istiyorum ki yanında yedek çorabımız yok. Ayakların ıslanabilir. Ayakların ıslandığında da çok hasta olmaman için eve erken döneriz böyle bir durumda. Hani onu bil, ona göre gidip keşfedebilirsin. Ha, bu arada ben tam şurada karşıdaki bankta oturuyorum. Bana ihtiyacın olursa buradayım. Bunu duyduğunda çocuk hemen rahatlayacaktır. Çünkü keşfetmesi için, ayrışması için uygun koşullar sağlandı. Birincisi, keşif davranışına, ayrışma davranışına, o kendi benliğiyle, kendi iradesiyle bir şeye karar verip yapma güdüsüne bir ket vurulmadı ve çözüm sunuldu. Durum anlatıldı, çözüm sunuldu ve bir de güvence verdi anne. Dedi ki ben buradayım. Seni terk etmiyorum. Sen rahat rahat oyna güvenli bir şekilde. Arada benimle tekrar temasa geçmek istersen el sallayabilirsin, değil mi? Arada hatta annelerin bunu yapması da çok hoşlarına gider. Çocuklarına seslenip el sallamaları. Bazen hatta çocuklar gerçekten oyun arasında bile fiziksel temasa, o anneyle yakınlaşma duygusuna o kadar ihtiyaç duyarlar ki kum kovasını doldurur. Yarıya gelince aklına çok önemli bir iş gelmiş. Şirket CEO'su gibi koşa koşa annesine bir sarılır. İki öper, yanağını sıkar, tekrar kum kovasına geri döner. Bu da işte çocuğun güvenli bir şekilde annesinin mevcudiyetinde kendi benliğini ortaya koyabilecek güveni annesine duyduğunu gösterir aslında, veya babasına. O anlamda da çok önemli. Çocuğun ayrışma sürecinin çok daha belirgin bir hale geldiği aylarda diyeyim, işte 15 ay, 24 ay arası gibi bir süreçte. Anne kadar aslında babanın da çok önemli bir rolü var burada. Çocuğun ayrışma sürecinin tamamlanması ve kendi benliğini kazanmasında. O da şöyle. Anne birincil sevgi kaynağı. Baba da aslında dengeleyici unsur. Annenin çok duygusal olarak tükendiği durumlarda, çocukla zıtlaştığı durumlarda ya da çocuğun çok ciddi öfkeye kapıldığı durumlarda baba dengeleyici olarak devreye girerse aslında çok güzel bir alan açar hem anneye hem çocuğa. Bir dakika, ikiniz de sakin olun, gelin bir konuşalım. Sen ne istiyorsun, sen ne istiyorsun? Hadi orta yolu bulalım. Ya biz de öyle değil miyiz yetişkinler olarak? Bazen böyle iki inatçı keçi bir köprüde karşılaşıyor. Ve sonra üçüncü biri gelip diyor ki ya siz niye böyle oldunuz? Hadi oturun konuşalım. Ve sorun kolaylıkla hallediliyor. O yüzden sevgili babalar, sözümüz size ve sevgili anneler. Lütfen hani şey diye düşünmeyin. Aman ilk 2 yıl zaten işte hep anneye bağımlı çocuk. Benlik bir olay yoksa ben çıkayım hocam. Ya böyle gerçekten diyen babalar var bu arada. Hocam benlik bir şey yok diye düşündüm ben falan. Ben diyorum ki olur mu öyle bir şey? Tabii ki senlik bir şey var. Bir çocuk bu dönemde özellikle babasıyla da ne kadar çok zaman geçirirse, ne kadar doyurucu bir ilişkisi varsa, bireyselleşme sürecinde kendi özgüveni de o derecede tazeleniyor. Çünkü diyor ki bak sadece annem değil yanımda olan, babam da yanımda. Ve çocuk şunu da görüyor ya, bazen annem de babamla aynı fikirde olmuyor ama kendini yere atmıyor. Cam bardakları masadan aşağı atmıyor, oturuyorlar konuşuyorlar. Hani o yüzden model olmak da çok önemli. O yüzden anneler ve babalar lütfen kendilerinin de sorunları nasıl çözdüklerine bir dikkat etsinler. Hani benim iradi olarak yapmak istediğim bir şeye eşim onay vermediğinde ya da fikir ayrılığı yaşadığımızda biz nasıl çözüyoruz bu sorunu? Çünkü direkt bizim çocuğumuz bunu modelleyecek demektir bu. Ona biraz dikkat edebilirler. Bazen biz yetişkinler olarak çok karmaşık hale getirebiliyoruz durumu. O da şöyle. Kendi kaygımızın esiri oluyoruz. Mesela diyoruz ki eyvah şimdi çocuğumun parkta koşturmasına izin verirsem ya terler mi ya benim yüzümden hasta olur mu? İşte düşerse ya bu benim suçum olur mu? Hep kendimizi suçlayacak bir şeyler arıyoruz sanki. Biraz da o yüzden kendi anneliğimize, babalığımıza halel gelmesin diye çocukları çok kısıtlayıp bu bireyselleşme süreçlerine engel olabiliyoruz farkında olmadan.
Orada biraz ben şeyde pay vereceğim çevreye yine dışarıdan bakıp bir çocuk düştüyse ona gidip sen ne biçim annesin bakamadın mı bir çocuğa? Ya düşsün. İşte bir yerini yaraladı, ayağını kırdı, bacağını kırdı. Tamam olabilir çocuk. Bence o annelerin de babaların da biraz o şey korkusu. Bu çocuğun başına bir şey gelirse benim kötü anne kötü baba olduğumu söyleyecekler ve
İşte
engel olmalıyım bu duruma. Bence bu yani.
her taşın altından el alem ne der
Evet
çıkıyor. Çok
ya.
ilginç değil mi ya?
Türk kültürün ya bilmiyorum Asya kültürü diyeceğim buna. Çünkü buradan deneyimlediğim kadarıyla Asya kültüründe bu el alem ne der düşüncesi çok fazla var. Ama biraz el alem kendi
Kesinlikle.
işine gücüne baksa da
Ya
milleti
bu
rahat
el alem
bıraksa.
kim Meriç ya? Kim yani, adresi telefonu varsa biz bir bağlanalım. Bir kendisiyle biz de görüşelim. Bu el alem
Değil
nerede
mi?
yaşar? Değil
Evet,
mi? Ne yer ne içer yani?
bu el alem bizim komşularımız, akrabalarımız.
Çok güzel bir şey söyledim. Matruşka gibi veya böyle soğan gibi katman katman. Hani zaten annenin kendi kaygısı var. Babanın kendi kaygısı var. Yetmiyormuş gibi bir de çevre bir kaygı yüklüyor. Yani buna güzel bir örnek. Mesela işte çok komik olacak ama işte anne şunu fark etmiş. Çocuğu yelek giymek istemiyor kardeşim. Yeleği sevmiyor. Ya da çocuğu çorap sıkılıyor ev ortamında atıyor. Ama ne oluyor? Kayınvalidesi geliyor da ki ay diyor sen ne biçim annesin? Bu çocuğun ayakları çıplak, üşütecek. Ya yo çocuk, yani herkesin bir ısı dengesi var vücudunun, hiç alakası yok. Ya yeleğini de giymeyi versin. İçine atlet giydirmişim zaten. Hani o çocuk öyle huzurlu. Belki giydirdiğimde terleyip hasta olacak. Sen bana niye müdahale ediyorsun? Buradan gene kamu spotu yapalım. Çevredekiler, periferdekiler, aile büyükleri, yani lütfen müdahale etmeyin. Hani günahıyla, sevabıyla, iyisiyle, kötüsüyle bırakın, ebeveynler ebeveynliklerini yapsınlar. Sevgili ebeveynlere de şunu hatırlatmakta fayda var belki. Bunu hep hatırlatıyorum, yine hatırlatacağım. Ya bir çocuğun, hep söylüyorum bunu, çok mükemmel, her şeyi iyi düşünen, onu her şeyden koruyan bir anne ya da babaya ihtiyacı yok. İhtiyaç halinde yanında olduğundan emin olduğu yeterince iyi bir ebeveyne ihtiyacı var. O yüzden belki ebeveynlikle ilgili kendimizden beklentilerimizde de vites küçültmemiz bu kaygıların silinmesinde biraz faydalı olabilir. Bunun en güzel yansıması da tabii çocuklara olacak. Bir de tabii hani zamanı etkili kullanmak adına belki çok uzatmamak faydalı olur, belki başka bir yayın konusu olur ama şimdi biz burada çok genel bahsettik. Ayrışma dediğimiz şey de işte sadece buradaki gibi işte parkta oynarken aman cici cici ona davranın ya da etrafı keşfetsin, öyle değil. Çocuk bu süreçte büyürken sadece sosyal duygusal olarak anneden ayrışmıyor. Mesela aynı dönemde işte 3 yaşına gelirken tam da bu ayrışmanın artık şekillendiği, çocuğun kendi karakterini, kendi iradesini, kendi mizacının kazanılmasıyla son bulan o dönemde sadece yürümeyi, konuşmayı öğrenmiyor. Aynı zamanda ne oluyor mesela? Uykuda anne babadan ayrılıyor. Memeden ayrılıyor. Çocuk aslında bir sürü alanda ayrılığı yaşıyor. Bu ne demek? Özellikle anne birçok alanda çocuğuyla ayrılığı yaşıyor demek. O yüzden hani bunlara bence bir bütün olarak bakmak lazım. Hani çocuklarla çalışan bir profesyonelsek de işte çocuğunuz ayrılmaya şu an hazır değil ya da sen çocuğundan ayrılmaya hazır değilsin gibi böyle sert etiketlerle hem ebeveynleri hem çocukları gücendirmeden önce belki onları anlamamız lazım. İşte uyku problemiyle geldi. Nedir bana bir anlatın. Bir bana rutininizden bahsedin ya da işte memeyi bırakamıyor. Memeyi bırakmaması aslında çocuktan mı kaynaklı yoksa anne mi emzirme eylemini bırakamıyor? Bunları anlayıp biraz bütüncül bakıp yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani tek bir olaydan, tek bir şeyden sen kötü bir annesin. İşte bak çocuğunu kısıtlıyorsun ya da ne bileyim sen ne kadar gevşek bir ebeveynsin. Her şeye izin veriyorsun. Ya bunları böyle çok keskin sınırlarla söylememek gerekir. Bir de tabii şeye de vurgu yapmak istiyorum. Hani bazen çocukla çalışan profesyoneller böyle sert konuştuğunda onlar böyle konuşup geçiyorlar, tamam mı? Sıradaki hastayı alıyor, sıradaki aileyi görüyor. Ama bu o ailenin içine yara oluyor. Ve aile bunu kafaya takıyor, bir hafta düşünüyor, 10 gün düşünüyor, üzülüyor. Hani o yüzden biraz laflarımızın nereye gittiğini de bilmemiz lazım çocukla çalışan profesyoneller olarak. O aileyi tanımadan, bilmeden, ne bileyim kendi o ebeveynlerin, kendi ebeveynleriyle ilişkilerini bilmeden, aileye girip çıkan insanlar hakkında fikir sahibi olmadan çok da böyle yargı dağıtmamak gerekir. Bu da çünkü ters tepebilir. Yine kamu spotumuzu yapalım. Hiçbir ebeveyni yetersiz hissettirmeyin efendim.
Evet.
Yapmayın.
Bunu biz neredeyse her bölümde söylüyoruz zaten artık.
Söylüyoruz, ben
Lütfen.
söyleyeceğim.
Lütfen. Yani lütfen ebeveynlere şöyle yapmayın. Şimdi ben size tedirgin bir kaygılı bir ebeveyn kafasından çıkabilecek bir soru soracağım.
Sor.
Şimdi bu çocuk ayrışıyor. 2 yaşında dışarıya gitti. Oynuyor, düştü, bir tarafını yaraladı. Bu çocuk bundan 10 sene sonra çıkıp da ya sen beni nasıl korumadın? Sen ne biçim anne? Sen ne biçim babaydın o gün? Ben düştüm, kolumu kırdım. Sen neredeydin ya diye düşünmeyecek mi?
Düşünebilir.
Belki bundan korkuyorlardır.
Ama şöyle biz demiyoruz ki çocukları saldım çeyre mevla kayıra yapın. Şöyle çocukların da o davranışlarının ya da seçimlerinin bir sonucu olduğunu anlamaları gerekiyor. Tabii ki kolunu kıracak bir durumda bırakmayın çocuğu. Ama mesela koşuyordu, ayağı takıldı, hafifçe düştü. O zaman gidip konuşabiliriz bence. Ne kadar küçük olsa da bunu anlar. İşte anneciğim, ya ben oynama diye hızlı koşma demedim. Bazen gerçekten ben de hızlı koşunca ayağım birbirine dolanıyor. Ben onun için söylemiştim. Gördün mü anneciğim? Daha yavaş adımlayarak da kaydırağa doğru gidebilirsin. İstersen elimi tut, ayağın mı acıdı? Beraber gidelim. Bu sefer ben seni kaydırayım. Ya da işte hani şeyde ekstrem anlaşılmasın. Davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşsin. Hocam ben sobaya hiç karışmadım. Gitti elini vurdu falan. Böyle de anlaşılmasın.
Çocuk uzuvlarını falan kaybetmiş böyle. Kendi istedi falan.
Selen'le Meriç'in podcast'ini dinledik. Böyle bir şey çıktı. Şu an yanık ünitesindeyiz. Buradan yetkililere sesleniyoruz falan. Ondan sonra bizim eve polis koçbaşıyla giriyor. Ne yaptınız siz diye.
Umarım böyle anlamıyorlardır
Yok yok sanmıyorum. Bu işin esprisi tabii.
bizi.
Ama işte şey hani hep söylüyoruz ya alan tutucu olmak çok önemli. Yani hani bu benim kaygım mı? Bu gerçek mi? Hani bir de bazı şeyleri de öğrenmesi açısından çok öğretici aslında çocuğa alan tanımak. Yani ayakkabısının içine taş girer, düşmez de. Topallayarak gelir der ki anne taş girdi. Onu bile anlatmak çok öğretici. Evet anneciğim hızlı hızlı yürürsen o taşlar böyle fiti fiti fırlar ayakkabılarına girer. Hadi otur bakalım kaldırıma. Şöyle bir çırp ayakkabılarını, değil mi? Yani sonuçta ömür boyu o anne ya da baba çocuğun yanında olamayacak. Bir de Çok pandemi dönemi mesela çok güzel bir örnektir buna. Çocuklar yazık evde, yetişkinler de sadece zaman geçirmekten helak oldular. Sonra pandemi açıldı, kreşe gittiler. Çocuklar ne yapacaklarını bilemiyorlar çünkü hazırlanmamışlar hiç. Hani o anlamda da o çocuğun bireyselleşme sürecine, ayrışma sürecine saygı duyduğumuzda, gerekli mesafeden uygun desteği sağladığımızda aslında biz onu diğer sosyalleşeceği alanları da hazırlıyoruz. İşte arkadaş edinme sürecine, kreşe başlama, ilkokula başlama sürecine şey yapıyoruz. Çünkü eğer çok fazla engellersek bu dönemde çocukları, ileride çocuklarımız hep o şu zorlantı yaşarlar. Sevdiğim birini memnun etmek mi, kendi benliğimi ortaya koymak mı? Ne kadar korkunç bir seçim. Halbuki ideal olanı ne olmalı? Seviliyorum, olduğum halimle kabul görüyorum, hatalarımla, günahlarımla, sevaplarımla. Annem babam beni çok seviyor. Ne olursa olsun konuşabiliriz, halledebiliriz. İşte çocuğa ilerleyen dönemlerde bu zorluğu yaşatmamak için o 0-3 yaş arasındaki dönemde biraz ne yapacağız? Kaygılarımıza sakin ol şampiyon diyeceğiz. Gerekirse uzmanlardan destek alacağız. Ve şey, alan tanıyacağız çocuğa. Tabii bunu kademeli olarak ve yaşına uygun olarak yapmamız lazım. Çünkü ayrışmayla gelen hem annenin yaşadığı hem de çocuğun yaşadığı farklı düzeylerde, farklı yaşlarda farklı ayrılık kaygıları da oluyor. Onlarla ilgili önerilerimizi de belki başka bir yayında dile getiririz.
Şimdi hocam siz de dediniz bu aileler ömür boyu bu çocuğun yanında olmayacak. Yani bu çocukluktaki ayrışmanın kalitesi bu çocuğun yetişkinlikteki ilişkilerine de yansıyor. Ama benim en azından gözlemlediğim yine bu Asya kültüründe biraz şey var. Asya'nın aile kültüründe. Anne baba böyle sanki çocuğun her zaman yanında olacakmış gibi tutumlar, tavırlar. Sürekli tamam destekleyici olun. Kimse size desteklemeyin demiyor ama bu tavırlarla hani o çocuğun onlardan ayrılmasını neredeyse imkansız hale getiriyorlar. Ve bu başarısız bir ayrışma yaşandı. O çocuk çok kötü ayrıştı ya da hiç ayrışamadı. Büyüdü, ilk ilişkisini yaşayacak. Ne oluyor? Nasıl bir tepki verecek? Çünkü orada bir anne figürü var. Bu çocuğun hayatının ilk 5 yılında gördüğü tek kadın figürü var ve ayrışamadı bundan. Geldi 18-20 yaşına, ilk ilişkisini yaşayacak.
Şimdi
İki
şöyle
sevgilisi ne
olabilir.
oluyor?
Olan sevgili oluyor tabii ki de. Ya şöyle, hani tabii o yetişkinliğe eren süreçte herkesin tabii tepkisi çok bireysel olabiliyor. Bir kısım çocuk belki annesiyle bir sevgi nefret ilişkisi geliştirebilir. Şunu düşünebilir. Ben çocukken annem beni hep kısıtladı, sürekli etrafımdaydı. Çok bir şeyi keşfetmeme, ayrışmama izin vermedi. Şu an genç yetişkinken buna kafam eriyor. Annemden ben nasıl kaçabilirim ya da babamdan işte. İşte nasıl şey yapabilirim? Nasıl onları en az görmenin yolunu bulabilirim? Çocuk belki kendince öyle bir içselleştirmiş öfkesi var ki anneyi babayı cezalandırmak için kendi varlığını, yoksunluğunu onlara yaşatmak isteyebilir yetişkinliğe geldiğinde. Ha, beni bu zamana kadar hep kendinize bağımlı bir kukla gibi yetiştirdiniz. Ben böyle düşünüyorum. Bundan sonra ipleri kesiyorum. Ve hani o öfkemi ya da nefretimi yansıtıyorum. Böyle bir tablo da olabilir. Tam tersine anneye aşırı bağımlı. Sürekli yani alacağı bir bluzdan, gireceği bir okula, seçeceği hayat arkadaşına kadar sürekli ama sürekli anneden babadan onay bekleyen bir yetişkine de dönüşebilir. Annesiyle ayrışmayı bir türlü başaramadığı için genelde bu erkek çocuklar üzerinden çok örneklenir. Her zaman hayatına giren kadını annesiyle kıyaslamak, o kadınla ilişkisinde kendi iç sesini değil de annesinin müdahalelerini dinlemek mesela, o ilişki bir açmaza götürecektir. Ya da işte yetişkinlik ilişkilerinde sadece romantik ilişkilerde düşünmeyelim. Hani dedik ya çocuk şey ikilemi yaşar bu ayrışma sürecinde. İşte annemin onayını kazanmak mı, sevgiyi kaybetmek mi? Arkadaşlık ilişkilerinde de çok manipülasyona açık bir hale gelebilir. Dedin, sen çok güzel bir şey söyledin yayının başında. En az bağlanmak kadar sağlıklı ayrışmak da çok önemli. Düşünsene çocuk hep şöyle yaşayacak işte. İşte Meriç benim arkadaşım. Meriç'i ben çok seviyorum. Onun da beni sevmesini, en iyi arkadaşım olmasını çok istiyorum. Ben maviyi seviyorum ama Meriç'in en sevdiği renk kırmızı olduğu için ben hep kırmızı bardağımda içeceğim. Yani düşünsene bu açık ara kişiliksizleşmek.
Evet.
Sevgiyle hiçbir ilgisi yok. Ya da işte nasıl insanlara dönüşüyor işte soruyorsun bana diyorsun ki işte Selen bugün ne yapsak? Ben sana diyorum ki bilmem ki Meri sen ne istiyorsun öyle yapalım. Ha bir gün 2 gün bu çok normal. Ama her sen Selen ne yapalım dediğinde ben topu sana atıyorsam bu aslında alttan alta şey demek seni kaybetmekten çok korkuyorum. Seninleyken bir o kadar korkuyorum ki senin sevgini kaybetmekten. Benim seçimlerimin bir önemi yok. Ben gönüllü olarak onlardan feragat ediyorum senin sevgini kaybetmemek için. Sen ne istersen ben onu yaparım. Yani bukalemun benzeri bir hayat tarzına da mahkum etmemek lazım çocuklarımızı genç yetişkinlik döneminde. İşte onun tohumları da çocuklukta, bebeklikte atılıyor. O yüzden duyarlı, yanıtlayıcı, bilinçli ebeveynler olmamız çok çok önemli. Çünkü biz aslında çocuğumuzun 2 yaşına, 3 yaşına yatırım yapmıyoruz. Onun 12 yaşına, 24 yaşına, 30 yaşına yatırım yapıyoruz. O yüzden hani güzel bir örnek oldu bu soru.
Şimdi hocam geçen bölümlerle şöyle bir birleştirmek istedim. Çocukların farklı bağlanma şekilleri vardı. Yani hepimizin daha doğrusu farklı bağlanma şekillerimiz vardı. Peki bu bağlanma şekilleri ayrışmayı da etkiliyor mu? Yani kaçıngan bağlanan bir çocuk nasıl ayrışıyor? Güvenli bağlanan bir çocuk nasıl ayrışıyor mesela?
Tabii ki çok etkiliyor. Güvenli annesiyle güvenli bağlanma yaşamış bir çocuk şöyle düşünüyor her zaman için. Anne hem ulaşabileceğim kadar uzaktadır. Beni izler. Başıma bir şey gelirse müdahale eder, beni korur kollar ama ben kendi kendime bir şeyleri başarabilirim, yapabilirim. Benim bu özgürlüğüm de vardır. Ve gerçekten bu çocuk başı sıkıştığında annesinden yardım istemekte zorlanmaz. Ya da işte özgürce bir şeyleri yapmaya, denemeye erinmez. Başarı duygusuyla da, başarısızlık duygusuyla da rahatça şey yapabilir, ilişkilenebilir, sağlıklı bir ilişki yaşayabilir. Kaygılı bağlanan çocuk sürekli annem beni seviyor mu? İşte biraz önce anlattığım örnek. Annem beni seviyor mu? Şunu yaparsam da annem beni sevmeye devam edecek mi? Hep bunun kaygısını yaşar. Dolayısıyla işte tam bir ayrışma sağlanamaz. Genellikle aşırı bağımlı olur anneye ya da babaya. Kaçıngan bağlanan çocuk da annenin o aşırı ilgisini, aşırı koruyuculuğunu kendi özgürlüğüne tehdit olarak algıladığı için işte yetişkinlikte ne yapayım da annemle bağımı uzaklaştırayım, keseyim, bir daha benim hayatıma müdahale etmesin. Yani hani annesine ceza verir gibi annesini anneler gününden anneler gününe bile aramayan insanlar var. Ve biraz sohbet ettiğinde, ilişkilerin temeline indiğinde aslında şunu görüyorsun. Anne çocuğuna karşı çok büyük bir suç, çok büyük bir günah işlememiş veya baba. Sadece işte o 0-3 yaşta, 0-6 yaşta çok müdahaleci olmuş. Onun özelliklerine hiç alan tanımamış ve bu çocuğu o kadar bunaltmış ki kendine adeta o küçücük haliyle bir söz vermiş. Ben bir gün büyüyeceğim. Bu insanlardan kurtulacağım. Ve bir daha onları aramayacağım, sormayacağım. Varlığı benim kendi özümle olduğum gibi var olmama izin vermediler yanlarında. Şimdi yokluğumla sınayacağım onları. Ha belki bunu bilinçli olarak düşünmeyecektir o genç yetişkin. Ama işte aldığı mesaja göre ya da o bağlanma örüntüsüne göre ve yetişkinlikte işte o kaygılı bağlanan dedim ya işte sevgilisiyle ya da arkadaşıyla böyle hep şey kaygı duyacak. İşte kaçıngan bağlanan da işte diyelim ki çok bir hoş bir sevgilisi olacak kız arkadaşı, erkek arkadaşı veya yakın arkadaşı sürekli onu da hayatını dahil etmek isteyecek. Diyecek ki işte Meriç işte bir konser afişi gördüm. Bence sen de çok seversin. Hadi beraber gidelim mi? İşte ya da bir hafta sonra arayacak diyecek ki şurada şöyle bir restoran keşfettim. Meriç sen de pizzayı seviyordun ya. İşte çarşamba gününe yer ayırtalım da beraber gidelim. Kaçıngan bağlanan çocuk diyecek ki Eyvah, ben işgal altındayım. Bu şimdi benim her şeyime karışacak. Bugün konsere gittik, yarın pizzacıya gittik. Ben biraz bir an önce bunu ghostlayayım, bir an önce bundan ayrılayım, bir an önce arkadaşlığımı mesafelendireyim, keseyim. Çünkü yarın öbür gün bu taleplerin ucu bucağı olmayacak. Yarın öbür gün diyecek ki işte şunu da yapalım, bunu da yapalım. Benim özgürlüğümü kısıtlayacak. Halbuki belki işte sevgilisinin ya da arkadaşın hiç öyle bir amacı yok. Sadece beraber anı biriktirmek için fırsat yaratmaya çalışıyor. Ama o ne yapıyor? Kafasında annesinden dolayı veya babasından dolayı, işte erkek çocuksa anne, kız çocuksa belki yoğunluklu olarak baba, ki kız çocuklarda da yoğunluk genelde anneden, şunu düşünüyor. Karşında hep annesini görmeyi bekliyor aslında. O yüzden o bağlanma örüntüleri, ayrışma örüntülerini etkileyeceği için yetişkinlikteki ilişkileri de iyi ya da kötü yönde etkileyecektir.
Hocam ağzınıza sağlık. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok Meriç'cim, şimdilik bence bu kadar yeter. Sadece aklıma şey geldi. Birkaç hafta önce seninle de paylaşmıştım. Yıllar önce YouTube'da denk geldiğim çok güzel bir video var. Bir animasyon. Hem bağlanmayı hem ayrışmayı o kadar güzel anlatmışlar ki birkaç dakikalık bir animasyon içinde. Belki daha da görselleştirmek adına onun linkini bırakabiliriz. Yayınladığımızda YouTube'da ya da YouTube yayınımızın altına bırakabiliriz. Sosyal medya hesaplarımızda da paylaşırken o linki de ekleyelim. Aileler için çok daha iyi bir görsel hatırlatıcı olur diye düşünüyorum.
Evet, o videoyu kesinlikle koymamız lazım. Çünkü çok güzel bir videoydu. Yani çocuğu bağladık. Şimdi de ayrıştırdık. Sırada ne var?
Sırada canım şey, koleje gidecek. Ondan sonra
Tamam.
nişan, düğün, askerlik, böyle
Sonra bizim
inşallah kıdem kıdem.
podcast'imizi de dinleyecek çocuk yapıp.
Aynen. İnşallah biz de emekli oluruz. O arada beraber ilk maaşını yeriz çocuğun.
Tamam, o zaman tekrardan ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
Senin de ağzına sağlık Meriç'cim.
Sağ olun. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın, bilimle kalın.